Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Veselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gül Sohbetleri programımızın Anneler Gülistanı, Ayşe Annemiz Gülistanı'nın 46. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum programa kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak'tan her zamanki gibi hayırlısını dileyerek, murat ederek, isteyerek inşallah Ayşe Annemizi sizlerle paylaşmaya ve ondaki pırlantalardan istifade etmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. En son geldiğimiz yerde Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Mariye annemizden İbrahim adlı bir çocuğu dünyaya gelmiş. Ayşe annemiz de çocuğun annesi Hazreti Mariye'yi tebrik etmeye gitmiş, onunla yakından ilgilenmiş, yavrucakla yakından ilgilenmiş idi. Bunları gördük. Şimdi hemen arkasından bir hüzün gelecek. Bu İbrahim bazı rivayetlerde farklı farklı gelen, daha doğrusu rivayetlerde 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl rivayetleri var. Araştırabildiğim kadarıyla eğer tespitlerimizde isabet edebildiysek bu rivayetleri bir araya getirdiğimizde 16 ay çıkıyor önümüze. Kıymetli dinleyenlerim, bu 1,5 yaş demektir sanıyorum, anlıyorsunuz. 16 ay yaşayan İbrahim bir anda hastalanıp Rabiül Evvel ayında vefat ediyor. Doğumu ile çok sevmiş olan Resulullah Aleyhisselam vefatı ile de çok üzülüyor. Hem o kadar ki mübarek gözlerinden akan gözyaşları birer pırlanta gibi toprağa düşüyor. Şimdi Aleyhisselam onu anlama, paylaşma, anlatma, yazma, çizme noktasında iki hata yaparız hep. Allah muhafaza etsin cümlemizi. Ya aşırı derecede belki muhabbetten oluyor bilmiyorum, ileri götürüp Allah korusun tehlikelere düşeriz, ya da o da bizim gibi insandır diye sıradanlaştırırız. İkisi de yanlıştır. Yanlışları düzeltmeye çalışanların da yer yer ciddi yanlış yaptıklarını ben çok gördüm. O da bizim gibi insandır, beşerdir. Amenna. Zaten kendisi öyle söylüyor ama ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki peygamberine, de ki onlara ey Resulüm, ben de sizin gibi insanım, beşerim ama bana vahiy geliyor. Yani sıradan biri değil Aleyhisselam. Sıradan biri değil Aleyhisselam. Bu çok önemli. Sıradan biri değil, önde gelen biridir diye acıya, hüzne, kedere ağlamaz diye bir şey yok. Daha çok ağlar. Gönülleri böyle maneviyatta dolu olanların gözünden yaş zaten eksik olmaz ki. Ama aynı zamanda yüzlerinden tebessüm de eksik olmaz. Bunlar dengeyi çok güzel sağlarlar. Denge önemli burada. Kıymetli dinleyenlerim, bu denge çok önemli. Resulullah Aleyhisselam'ın sevincini paylaştığı gibi onun hüznünü de paylaşan Ayşe annemiz onun gibi gözyaşı döktü. Çocuğu ya da bir yakını olan bir Müslümanın böyle nazik bir anda nasıl hareket edeceğini, bir de bu olay karşısında görüp yaşadı Ayşe annemiz. O yüzden burada İbrahim'in işlenmesi gerekiyor. Şimdi çocuğumuz yani 1,5 yaşa doğru işte vefat ettiğinde ne yaparız? Hepimiz ağlarız. Amenna. Yani bu ben erkeğim ağlamam. Ağlamanın kadın erkeği yoktur. Yürek taşıyan her insanda bu ağlama da bir şefkattir, sevgidir. Bu konuda ben çok farklı rivayetler var. Genişçe çok rivayetler var. Ben sadece Ayşe annemizin rivayetini sizlerle paylaşıyorum. Çünkü konumuz Ayşe annemiz. Bakınız ki Resulullah Aleyhisselam'dan bizi rivayet ettiği bu hüzünlü anı. Aleyhisselam diyor ki göz ağlar, kalp hüzünlenir. Bunu Resulullah söylüyor. Göz ağlar, kalp hüzünlenir. Biz Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. İşte tavır budur. Biz Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Vallahi ey İbrahim, biz senin firakınla çok üzgünüz. Ey İbrahim, biz senin firakınla, ayrılığınla çok üzgünüz. İbrahim benim oğlumdur. O meme emerken ölen bir süt kuzusudur. Cennette onun süt emme müddetini tamamlamak üzere 2 süt anne tayin olunmuştur. Aleyhisselam bunları söylüyor. Sonra ileriye bakıyor, dağa doğru. Ne var? Uhud Dağı görünüyor orada. Bakınız kıymeti dinleyenlerim, hassas bir noktadır bu çok. Dağa bakıyor, tabii gözlerinde yaş var. Adeta herkesin duyabileceği bir seste bakınız ne buyuruyor. Ey koca dağ, ey koca dağ, eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılmış gitmiştin. Bunu Allah'ın Resulü söylüyor. Ve Ayşe annemiz bize rivayet ediyor. Ya, eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılmış gitmiştin. O kadar acı işte. Bunu yaşayanlar elbette ki biz anlatanlardan çok daha iyi bilir. Ama isyan yok. Devam ediyor Aleyhisselam. Fakat biz Allah'ın bize emrettiğini söyleriz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diye buyurduktan sonra Rabbul alemin olan Allah'a hamd ederiz. İşte nebi farkı, resul farkı. Acı yaşıyor, hamd ediyor. Sadece sabırdı. Sabır herkesin işi. Hamd işte Resulullah'ın işi. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın bu derin hüznünü paylaştıktan sonra acı ve ızdıraptan yanıp kavrulan Hazreti Mariye'nin yanına gidiyor yine. Ona da taziyelerini bildirerek acısını paylaşıyor. Subhanallah. Erdem'in güzelliği görüyor musun? Hani kıskançlığa düşmüyor. Daha önce söylemiştim taziye kavramını. Yani yeri geldikçe hep söylemek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Dilimize nereden girdi, nasıl yerleşti bilmiyorum. Bir yakınımız ölünce millet başsağlığına geliyor. Başsağlığı deyimi yaygın bizde çok. Başsağlığına gidelim. Başın sağ olsun, başın sağ olsun deyimini kullanıyoruz. Bilemiyorum yani ben haddimi aşmak da istemiyorum ama başsağlığı değil mi? Çok böyle soğuk, itici bir şey. Başın sağ olsun, ölürse olsun, senin başın sağ olsun dercesine yani. Taziyedir aslı. Taziye yani o tarafa sabır dilemek, bu taraftan hüzünlü, hüznünü paylaştığını ortaya koymak Ama diğer taraftan kadere teslimiyetin çağrısıdır taziye. O yüzden baş sağlığı değil taziye. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun demeyelim. Allah-u Teala sabrınızı artırsın. Ölene Allah rahmet eylesin. Allah sabrınızı artırsın diye ifade kullanacağımıza hemen ilk kez duyduğumuzda inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğimize efendim hemen işte diyelim falan kes ölmüş. Öyle mi? Vah vah vah. Çok da gençti. Demiyor muyuz? Ha öyle mi? Yaşlanmıştı. Öyle mi? Çok hastaydı ya. Öldü kurtuldu. Böyle demiyor muyuz kıymeti dinleyenlerim? Diyoruz. Böyle demeyelim. Böyle bir haber aldığımızda inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz bunu öğrendik Resulullah Aleyhisselam'dan. Ve Ayşe annemiz bunu üzerine basa basa rivayet ediyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ölen çocuğun annesine Maria annemize de taziyeye gidiyor. Taziye onun hüznünü paylaşıyor. Kendisinin de üzüldüğünü ifade ediyor. Aynı zamanda çocuk sahibi öldü gitti. Cennette onun bir nevi önden gönderdiği orada evini, köşkünü hazırlayan biri olduğunu da ifadeyle Maria annemize muazzam bir şekilde moral veriyor Ayşe annemiz. Annemizin buradaki duruşunu da çok iyi görmemiz lazım. Ancak takdir ya, takdir ya, bakınız ki neler yaşanıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Maria annemizden doğan oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutuluyor. O gün güneş tutuluyor. Güneş böyle acılı bir günde tutulduğu için millet farklı şekilde anladı. Ve İbrahim'in ölümü için güneş tutuldu demeye başladılar. Yani Aleyhisselam'ın hüznünü güneşle paylaşacağına. Bir hava esti yani. İbrahim'in ölümü için güneş tutuldu dediler. Bunca acılar yaşanırken Peygamberimiz Aleyhisselam bir de bunu haber alınca artık acısını içine gömerek bakınız ne buyuracak. Yani bir acı yaşarken farklı bir şey yaşarız. Canım benim derdim bana yetiyor bir de onunla mı uğraşayım gibi hatalara düşmeyeceğiz. Hemen Aleyhisselam halkı topluyor. Toplasınlar halk diyor ve onlara sesleniyor. Ey insanlar! Çok ilginçtir. Burada ey müminler demiyor. Ey ashabım demiyor. Aleyhisselam mesajı evrensel veriyor. İnanan inanmayan ey insanlar! Hiç şüphe yok ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir ki ayet denince ayetin iki manası var biliyorsunuz. Birisi Kur'an'daki o surelerin cümlelerine ayeti kerime deniyor. Bir de Allah'ın tabiata verdiği birçok şey ayettir. Yağmuru yağması bir ayet, güneş doğması bir ayet, tutulması bir ayet. Hayat bir ayet, nehir bir ayet, rüzgar bir ayet vesaire ayetler çok. Bu anlamda ayet. Bu anlamda iyi anlayalım. Ey insanlar, hiç şüphe yok ki bu son derece önemli bir efendim uyarıdır. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir ki bunlar hiçbir kimsenin ne hayatı ne mematı için tutulmazlar. Yani ne doğumu için ne ölümü için onlar tutulmazlar. Alakası yok ifadesi yerine çok muazzam Resulullah'ın mübarek ağzından çıkıyor bu güzel söz. Tabii. Onları gördüğünüzde yani ay ya da güneş tutulması daha önce ay tutulmasını görmüştük. Sizlerle paylaştım ben onu. Ama şimdi güneş tutuldu. İbrahim'in ölümü günü. Ben de az daha Hatay'ın İbrahim ölümü üzerine diyecektim. Kıymetli dinleyenlerim, bu kadar hassas durmaya çalışıyoruz güya ama görüyorsunuz sürekli hata yapıyoruz. Allah affetsin. Onları gördüğünüzde, yani ay ya da güneş tutulduğunda açılıncaya kadar Allah'a dua edin, namaz kılın. Resulullah'ın tavsiyesi budur. Bunlara husuf ve kusuf namazları denir, biliyorsunuz. Daha önce hem ay ve hem de güneş tutulmalarına şahit olmuşlar ve böyle durumlarda ne yapılacağını da öğrenmişlerdi aslında. O sahabeler biliyorlar bu işleri. Fakat burada durum biraz farklı. İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulunca böyle yorumlamışlardı. Oysa onların hepsi husuf ve kusuf namazlarının ne olduğunu, nerede ve nasıl kılınacağını biliyorlardı. Yine bu namazlar cemaatle mescitte kılınabileceği gibi ferdi olarak da temiz olan her yerde kılınabileceğini ortaya koyuyorlardı. Bunları daha önce efendim yine görmüştük. Ayşe annemiz radıyallahu anha daha önce yaşanan güneş ve ay tutulmalarında yeterince açıklamalar yapmıştı zaten. Onları da görmüştük. Bu sefer de İbrahim'in ölümü üzerine güneş tutulunca Resulullah Aleyhisselam'ın gerekli açıklama yapacağını biliyordu ve öyle de olmuştu. İşte Aleyhisselam bir kimsenin doğumuyla, ölümüyle güneşin de ayın da tutulmasını ondan o bağlantıyı kurulmasının yanlış olduğunu ifade ediyordu. Aleyhisselam'dan bize rivayet eden sevgili Ayşe annemiz. Kıymetli dinleyenlerim, hayat düz bir çizgi gibi değil, monoton bir hayat değil, biliyorsunuz yani. İnişleri, çıkışları olur. Hüzünlerimiz, sevinçlerimiz olur. Dostlarımız, düşmanlarımız olur. Açık, gizli münafıklar olur etrafımızda. Hatalarımız, sevaplarımız olur. Ama biz hayatı, bize hayatı verenin istediği şekilde yaşamak durumundayız. İşte Ayşe annemizi ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmamızın bir sebebi de budur kıymetli dinleyenlerim. Oldukça hassas konulara değiniyor. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a güzel bir beraberlik ile güzel hayatın güzel insanı olarak her geçen gün yeni güzelliklerle donanıyordu. İslam her tarafa yayılıyor, insanlar İslam'a koşuyorlardı. Sadece insanlar değil, mal, mülk, dünya varlığı da İslam'a koşuyordu artık. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi şekilde düzelme yoluna girmişti. Yokluk ve sıkıntılar bitiyor, bolluk ve bereket başlıyordu. Bu durum bütün Medine'ye yavaş yavaş yayılmaktaydı. Maddi, artık maddi refah yani. Bütün bu gelişmeler herkeste farklı şekilde kendini gösteriyordu. Fakir olanlar orta halli olurken, orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Herkesin yüzü gülüyordu. Ekonomik sıkıntılar bitiyor, maddi refah geliyordu çünkü. Bütün bu bolluğa rağmen toplumda farklı duruşlar var. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmemişler. Maddi imkanları arttıkça infaklarını da daha fazla arttırmışlar. Bu arada üst başları başta olmak üzere ev eşyaları, yeme içmeleri ciddi şekilde değişikliğe uğrayanlar da vardı. Artan imkanlar ile daha zengince bir hayata doğru gidiş oluyordu. Şimdi çok zorlanacağım konuya geldim. Daha önce Ayşe annemizi 27 bölüm halinde sizlere paylaştığımda en geniş burayı işlemiştim. O zaman ve çok ciddi sorular gelmişti maillerime. Şimdi inşallah soru bırakacak boşluk bırakmayayım diyorum ama bakalım Allah-u Teala neleri nasıl nasip edecek. Çok ciddi notlar çıkardım. Adeta böyle kitap yazar gibi de. Çok genişçe notlar çıkardım. O şekilde huzurunuza geldim kıymetli dinleyenlerim. Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Nasıl diyeyim? Başkasına bir şeyler söylemek çok zor olmasa gerek. Ama o bir şeyi yaşamaktır asıl olan. Biz zannederim yaşayamadığımız, hayatımıza geçiremediğimiz, hayatımız haline getiremediğimiz şeyleri başkasından ister gibiyiz. Örnek olsun diye söyleyeyim. Ben içlerimde olmak üzere siz kıymetli dinleyenlerim gardırobunuzu açtığınız zaman içinde size ait kaç tane gömlek görürsünüz? Kaç tane pantolon, ceket, elbise, kazak vesaire? Hepimizin var değil mi? Var. Elhamdülillah Allah artırsın. Mesele o değil. Mesele şu. Şimdi hep diyorum ben de yapamadım böyle bir şeyi. O yüzden şimdi sıkılıyorum. Yani zorlanacağım. Zaten farkındasınız. Ağır ağır zorlandım zaten. Çok da takılacağım böyle mecburen. Çünkü zor şeyler söyleyeceğim. Aslında 3 gömlek bile çok fazla. 3 tane gömlek. Birini giydik. Kirlendi, öbürünü giydik. Onları yıkadık, öbürünü giydik. 3 gömlek. 3 gömleke yetinen ben fakir aile bile görmedim. Bir sürü gömleğimiz var. Şu elbiseye bu gömlek, bu elbiseye bu gömlek. Giymeyeni demiyorum. Allahu Teala kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister. Kolaydır diye ben gömlek örneği verdim. Ancak yani bir vitrindeki elbise reklamı üzerinde yapılan vitrin mankeni gibi sürekli böyle yeni şeyler giymek yerine gönlümüzü yenilesek çok daha iyi olur. Ama ben size bunları almayın, gönüllerinizi yenileyin diye nutuk atamam. Kimse kimseye böyle bir nutuk atamaz. Malımız, mülkümüz olsun. Ancak nasıl yaparız bilmiyorum. Dengeyi sağlamamız lazım. Dengeyi sağlamamız lazım. Şimdi savaşlar oluyor, ganimetler geliyor, ortam düzeldi, ekmeler biçmeler oluyor, ticaretler oluyor. Toparlandı millet. Toparlandı. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken, bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa süre gelen bir züht ile öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz, Ayşe annemiz de onlardan biri, onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu hiçbirisinin. Bu konu anlatılırken sıkça vurgulayacağım ve bir hayli de açacağım inşallah. Hep böyle yokluk üzerinden gidildiği için çok canım sıkılıyor. Ben yoruldum bu yokluk edebiyatından. Aslında var da yok. Ne demek var da yok? Ellerinde ne varsa onları bir yerlere saklamak yerine etrafa bakıp kimin ihtiyacı var da vereyim diye yaşayan bir toplumla karşı karşıyayız. Ve Aleyhisselam bunların başında geliyor. O yüzden şunu üstüne basarak tekrarlıyorum. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa süre gelen bir züht ile öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz de onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Ve herhangi bir şikayetleri yoktu. Peki buradaki problem ne? Kısa bir aramızdan sonra onu görelim inşallah kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam, yani bugün ev eşyası dediğimiz, mefruşat dediğimiz işte ne varsa evimizde, Resulullah'ın da evinde hiçbir şey yok değil kıymetli dinleyenlerim. Hiçbir şey yok değil. Normalde biz yetinme kavramını çığırından çıkardığımız için, yetinemiyoruz. Bir evde çocuklara varıncaya kadar kaç tane akıllı telefon var? Şimdi bana şunu diyeceksiniz. Sizde yok mu? Bizde de var. Ben kimseyi tenkit etmiyorum. Ama öyle bir şu anda pandemi sürecinde öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık telefonlarla biz derslere giriyoruz değil mi? Ders takip ediyoruz. O yüzden artık bunlar şu süreçte lüks olmaktan çıktılar. Bir sınıf, bir okul, bir seminer salonu haline geldiler. Bir de bu var. Ama burada üzerinde durmaya çalıştığım şey, Resulullah Aleyhisselam yokluktan kaynaklanan değil, tercih edilen zühtten kaynaklanan. Ben hep bu cümleyi kullanacağım. Lütfen istirham ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Yokluktan kaynaklanan değil, tercih edilen zühtten kaynaklanan bir hayat yaşıyor. Bir şeysi yok değil. Bak demin 3 tane gömlek örneği verdim. 2 gömlek demedim. 3 tane gömlek örneği verdim. Ama benim de gardıropta bir sürü gömleğim var. Yani bir türlü başaramadık, beceremedik. O yüzden birbirimize böyle şunu yapın, bunu yapın demeyelim. Ben başka bir şeye girmek için dedim ya zorlanacağım diye. İşte bakın giremiyorum konuya. Niye? Bende bir sürü gömleğim var. Yani 3 tane gömlek neyine yetmiyor? Hem onları işte birini giyersin, işte bir sene diyelim gömleğin birisi eskir, ondan sonra yenisini alırsın. Yani böyle gider. Yani bir sürü gömleği doldur, dolaba sığdıramıyorsunuz. Bir sürü eşyanın hamallığını yapıyoruz yani. Kendi kendimize eziyet ediyoruz. Almayın giymeyin demiyorum. Benim de var. Şimdi Aleyhisselam böyle züht hayatı yaşıyor. Annelerimiz de onunla beraber yaşıyorlar. Ama Medine'de yani varlık piyasaya doğru girmeye başlayınca zaman içinde bazı değişiklikler olmaya da başlıyor. Nasıl olduysa onlar da, yani annelerimiz biri değil, annelerimiz de dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. İşte şeytanın bizi vurduğu yer burasıdır. Yani hakkı mı hakkı? Düşünebilir mi? Düşünebilir. Varlık var mı? Var. Niye olmasın? Burada bir suç yok. Sevgili annelerimiz böyle düşünmeye başladıkları sırada münafık kadınlardan biri olan, münafık erkekleri biliyoruz da kadınlar da var. Allah şerrinden muhafaza etsin. Hem erkek münafıklardan hem kadın münafıklardan. Münafık kadınlarından biri olan Ummul Cülendah adlı nasipsiz bunu fırsat bilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzenini bozmak için harekete geçiyor. Şeytan içimize vesveseyi attı. İmkanlarımız var. Bir elbise daha alayım yani, bir tane daha olsun. Attı. Bu kadın da böyle oradaki düzeni kıskanıyor. Münafık, işi gücü nifak. Sürekli nifak içinde olan bu hain kadın bu kutsal yuvaya nasıl bir ateş atacağını inceden inceye hesaplayıp duruyordu zaten. Kıskandığı için bir menfaati yok onlardan. İşte bu gelişmeyi yeni bir fırsat olarak değerlendirip hemen faaliyete başladı. Öyle ki sevgili annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istemeye başladılar. Kıymetli dinleyenlerim, iyi anlamamız lazım. Dünyalık deyimini kullandım, hep öyle kullanacağım. Sonra hangi annemiz neyi istemiş, onları da inşallah söyleyeceğim zamana yettiği kadar. Acele etmeyeceğiz inşallah. Yani bunu sürdüreceğim Allah izin verirse. Şimdi bu kadın, hain kadın harekete geçti. Yani bir şeyler olması gerekir artık, yani sonuçta hani bugün first lady diyorlar. Yani ben, bağışlayın bu kelimeyi kullandım, annelerimizi böyle bir şeye benzetmekten Allah'a sığınırım, sizden de özür dilerim, annelerimden de özür dilerim. Yani haşa haşa, ama yani bulamıyorum örneği, yani kıymetli dinleyenlerim, örneği bulamıyorum, ne diyeyim bilemiyorum. İşte yani devletin başkanı Aleyhisselam, bunlar da bunun hanımları. Dolayısıyla her şeyin idare edildiği merkez, yani onların da en güzel, en kaliteli giyinme, yeme, içme, barınma hakları var. Bakınız, ben annelerimizin sözlerini topladım. Efendim, böyle bir küçük paragraf haline getirdim. Küçük, yani iki cümle haline getirdim. Bakınız, ne diyorlar toplamda? Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? İfade bu. Kaynaklarda böyle geçiyor. Ben bu cümleyi kaynaklardan derleyip cümle haline getirdim. Kıymetli dinleyenlerim, bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Evet. Hiç böyle bir huyları olmadığı halde her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştı. Ekonomik durum iyiye yöneldiği ve sürekli iyiye gittiği için onlar da dünyalık istediler. Sadece hanımlar için değil, kıymetli dinleyenler, bütün herkes için geçerli olan bir olaydı bu. Genellikle anlatanlar buraya gelince işte zaten kadınlar dünya malını çok ister derler. Hatta geçen yine şahit oldum. Ya adam kızmış, ya bizim hanıma kızıyorum diyor ya. Bir de dünya malına çok düşüyor falan, böyle hayırdır. Ya hocam işte yani oturma grubu mu ne almışlar? Efendim işte ya idare ediyorduk diyor, işte o diye aldırdı falan. Kızıyor. Dedim kardeşim kızma. Bu oturma grubuna sen oturmuyor musun? Eğer hanımın kendi üstüne bir şey istediyse, yani şu takı istiyorum, şu elbise istiyorum, seni yani imkanı aşan bir şey istediyse, hani olur olmaz demiyorum da hani bir şey diyebiliriz. Bu oturma grubu dedi mi, bunda misafir gelince sana da geliyor bu misafir, oraya sen de oturuyorsun. Yani ev eşyayı kadınla örtüştürmeyin, bu haksızlığı yapmayalım. O yüzden bu paragraf içerisine bu cümleyi koydum. Bu durum sadece hanımlar için değil, bütün herkes için geçerli olan bir olay. Sevgili annelerimiz bir anlık havayla kalkıp Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istediler. Şimdi dünyalık deyimini kullandım, kıymetli dinleyenlerim. Peki hiç merak ettik mi acaba? Annelerimiz ne istediler? annelerimiz ne istediler? Dünyalık derken neye tamah ettiler? İşte bu konuda yetersiz kalıyoruz birçoğumuz. Yani biraz merak etsek, baksak ne istemiştir? Peygamber aleyhisselam çok mu zor durumda kalmış? Acizane, fakirane kardeşiniz, kaynakları karıştırdım. Annelerimizin neler istediğini kalem kalem aldım. Kitaplarda var. Aldım ve sizlerle paylaşıyorum. Önceki Ayşe anne sohbetinde de bunu paylaştığımı hatırlıyorum. Şöyle bir sıralayalım. Sıralamayı yaparken de aleyhisselamın o annelerimize evlilik sırasına göre sıralıyorum. O anda hayatta olanlar yalnız bu hadis yaşandığında. Bu Mekke fethinden sonra. Onu iyi anlayalım. Hazreti Sevde annemiz Hayber kadifesi istemiş. Hayber kadifesi. Kaç derstir anlatmaya çalıştığımız Ayşe annemiz hiçbir şey istememiş kıymetli dinleyenler. Ayşe anne bir şey istememiş. Ama sonra gelecek işte. Hazreti Hafsa annemiz Mısır işi bir elbise istemiş. Mısır işi bir elbise. Hazreti Ummu Seleme annemiz damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Yemen kumaşından yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Reyhane annemiz bir şey isteyememiş. Cariye bu. Hazreti Safiye annemiz de bir şey isteyememiş. Hazreti Ummu Habibe annemiz ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise istemiş. Hazreti Mariye annemiz bir şey istememiş. Hazreti Meymune annemiz de pahalı Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise istemiş. Liste bu. Ben şimdi haddimi aşıp, kıymetli dinleyenlerim, haddimi aşıp elbiseler üzerine yorum yapmıyorum. Yapamam zaten. Damgalı kumaş ne demek bilmiyorum. Bana onu sormayın yani. Yemen kumaşı nasıl oluyor? Hayber kadifesi nasıl oluyor? Efendim Yemen kumaşından alt üstü elbise, ak beze yapılan elbise bilmiyorum nasıl oluyor. O yüzden bunlara girmiyorum. Yani annelerimizin istediği bu. Akla şu soru gelsin, ızdırham ediyorum. Yani bir tanesi başörtü istemiş. Listeye bakıyorum, listeye önüme koydum çünkü. Gerisi elbise istemiş. Efendim Ayşe annemiz, Reyhane annemiz, bir de Cüveli annemiz var başörtüsü istemiş. Mariye annemiz de istemeyenler. Yani başörtüsü ve elbise var isteyenler. Bunları istemişler. Şöyle bir soru sorsam, tabii bu soru cevap dersi değil. Yani bu annelerimizin elbisesi yok muydu? Başörtüsü yok muydu ki istemişler? O yüzden girerken gömlek örneğinden girdim. Şimdi gardıroplarımızda yerimiz yok. Hatta onlar da küçük gelmeye başladı değil mi efendim? Küçük gelmeye başladı. Ama sıra böyle bir konuya gelince bu anneler niye istiyorlar? Yani bunlara yakışır mı diye bazen böyle izahlar da görüyorum. Bunların istediği şu kadar metre zincir, şöyle bir küpe, kolye, gerdanlık bilmem ne yok böyle bir şey yani. Üst başına elbise istemişler. Olay bu kadar basit. Ancak şöyle paylaşayım. Ezvacı Tahirat'ın sevgili annelerimizin istediği şeylere dikkatle bakarsak bir defa daha öyle gereksiz bir şey istemediklerini görürüz. Bir kalem hepsi bir kalem mal istemişler sadece. O da giyim kuşamla ilgili. Yani lüks ve israfa kaçan bir istek yok ortada. Ancak yapmamaları gereken bir şeydi bu. Şimdi dedim ya, çok zorlanıyorum ve zorlanacağım. Bir olayı anlatırken hakem duruma geçip hüküm vermeyeceğiz. Ama siz de fark ettiniz, kullandığım cümle hüküm cümlesi. Ama kaynaklardan aldım. Yapmamaları gereken bir şeydi bu. Efendim. O yüzden ben bu cümleyi bir daha ifade etmeyeyim diye siliyorum huzurunuzda kıymetli. Üzerinizi çizdim kalemle bu cümleyi. Yani lüks ve israfa kaçan bir istek yok ortada. Bunları isteyen annelerimizin istedikleri şeyleri yok muydu acaba? Bir de bu soru kaç kez sordum. Yani elbise ya da başörtüleri hiç mi yoktu? E vardı elbet. Onlar ikinci ya da üçüncü elbise istemişlerdir belki. E şimdi bakın, tek elbise demiyorum. Çünkü her insanın üzerinde bir elbise vardır. O yüzden ikinci ya da üçüncü, dördüncü, beşinci demiyorum zaten. Ama olsa ne olur, ayrı bir olay. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz biraz dünyalık istemişler. Bunu aralarında seslendirmişler. Biraz da ileri geri sözler etmişlerdi. Bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselam da üzmüşlerdi tabi. Niye üzmüşlerdi? Maalesef bu anlatılırken öyle bir sahne işleniyor ki benim midem bulanıyor kıymetli dinleyenlerim. Okuduğum kitaplardan bu konuyu, bu sohbeti hazırlarken daha önce yaptığımda yine aynı şekilde yaşadım bunları. Yani hangi cümleyi alabileceğimi, öyle pervasız ifadeler var ki inanın, şöyle nefes alıyorum, hangi cümleyi alayım şaşırıyorum, çok zorlanıyorum yani. Aslında onların her biri çok mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Ara sıra ufak tefek bazı sürtüşmeler dışındaki, bu oluyor, hepimizde var bu, kendi aralarında da çok güzel bir uyum ve geçim vardı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın yapmış olduğu meşhur duasını da biliyorlardı hepsi. Bir de dua biliyorlar. Ben size o duayı Arapça aslıyla aldım şimdi kaynaktan. Onu vereceğim inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çokça ettiği bu dualarından birini, bir kelime farklı olduğu için iki rivayetiyle beraber ayrı ayrı vereyim ben size. Sırf bir kelime farkı var diye. Şöyle bakayım ki hangi kaynaklar bunu rivayet etmiş. Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Buhari, Müslim. Şimdi dua ne? Aleyhisselam buyuruyor. Allahum merzuk ale Muhammedin kuten. Ne demek? Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum merzuk ale Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Diğerini okuyorum. Allahum mec'al rizqen ali Muhammedin kuten. Orada bir kelime fark var. Mana aynıdır. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meşhur duayı bilen annelerimiz sürekli de tekrarlıyorlardı üstelik. Annelerimiz bunu biliyorlardı yani. Buna rağmen güzel gelişmelerin yanında artan refah düzeyi onların da iştahını çekmiş olsa gerek. Bunu fırsat bilen münafık kadın da onlara büsbütün eyleme itmiş oldu. Ama burada kıymetli dinleyenlerim, lütfen istirham ediyorum. Gözden kaçmaması gereken çok çok çok çok çok çoktan çok önemli bir ayrıntı var. Hep kaçıyor gözümüzden. Resulullah Aleyhisselam bu duasında yokluğa sabır talebinde bulunmuyor. Lütfen dikkat edelim. Yokluğa sabır talebinde bulunmuyor. Yeterince diyor. Yetecek kadar diyor. Yani bununla idare edelim değil. Birileri bize yardım etsin hiç değil. Yeteri kadar. Ne demek diye bir soru akla gelebilir burada. Yeteri kadar. Ya da ne kadar yeter sorusu. Hepimiz biliyoruz ki isteklerimizin ardı arkası kesilmez. İşte buraya da özellikle ve hususan dikkat çekmek istiyoruz. Hiçbiri böyle bir şey o ana kadar istememişler. Böyle bir şey yok. Her biri farklı boyutuyla çok özel insan olan sevgili annelerimiz bu havaya nasıl girdiklerini anlamadan Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık isteğinde bulundular. Bu cümleyi ben kullanıyorum. Dünyalık kelimesini, yani kimisi elbise, başörtü, şu bu, ayrı ayrı saymayayım diye dünyalık deyimini kullanıyorum. Bağışlayın beni. Bunca sevgisine rağmen onların bu hareketini hoş karşılamayan Peygamberimiz Aleyhisselam gerçekten çok üzüldü. İsteklerini söyledim. Öyle ahmış ahmış şey değil. Bunca sevgisine rağmen, üstüne basarak kullanıyorum, onların bu hareketini hoş karşılamayan Peygamberimiz Aleyhisselam gerçekten çok üzüldü. Sadece üzülmekle yetinmediği gibi hiçbir şey olmamış gibi de davranmadı. Peki ne yaptı? Sanırım az çok biliyorsunuz. Hele bir de önceki şu kadar sene önce Ayşe annemizi 27 bölüm halinde anlattığımda denk gelen kardeşlerimiz varsa meşhur bilirler zaten. Annelerimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'dan dünyalık istediler. Elbise, başörtü vesaire. Aleyhisselam, ben o kadar karıştırdım. Bir cümle bulayım. Hem kitap olarak yazıyorum ben bunu. Efendim, kitabımda olsun. Hem de böyle sohbet yapıyorum. Siz kıymetli dinleyenlerime ulaşsın diye. Yani onlara ne dedi, ne konuştu, hiçbir kaynakta böyle bir diyalog cümlesi bulamadım. Muhtemelen bize Aleyhisselam burada şöyle mesajı veriyor olabilir kıymetli dinleyenlerim. Ola ki çocuklarımızdan birisi, eşlerimizden, bu hanım olur, erkek olur yani. Böyle bir dünyalık istediği zaman, yani ileri geri konuşmayın dercesine, bir ağzınızı kapatın sanki önce. Aleyhisselam bir şey demiyor ama bir eylem yapıyor. Onu söyleyeceğim. Fakat yazıklar olsun size be. Ne biçim kadınsınız filan demiyor. Niye bununla yetinmiyorsunuz demiyor. Burada başka bir şey var ve hep gözümüzden kaçmıştır kıymetli dinleyenlerim. Çünkü sadece yani bir yandan böylesine kaliteli hanımlar yani Aleyhisselam'dan dünyalık niye istiyorlar diye belki biraz üzülüyoruz. Yorumlar yapıyoruz ama suçlamaya da korkuyoruz edeben, ahlaken. Onlar da bir insan, istekleri olabilir, hoş görmek lazım içimizden geçiyor. Peki Resulullah Aleyhisselam çok geniş bir hoşgörülü değil miydi? Çok engin hoşgörüsü yok muydu? Her birini, hususan Ayşe annemizi ne kadar çok sevdiğini kaç derstir anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum, anladım demiyorum. Anlatayım ki anlayayım diye düşünüyorum. Ama Aleyhisselam çok üzüldü, üzülmekle yetinmedi, hiçbir şey olmamış gibi de davranmadı. Peki ne yaptı? Ha, işte yaptığı hareket çok düşündürücü. Çok çok düşündürücü kıymetli dinleyenlerim ama bizim bu haftaki süremiz burada dolduğu için inşallah bu en hassas noktayı haftaya bu konudan girmek üzere. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.